Ayrım 26.
Sayfa 517. Devamla. Ancak A. Kocası hükümlü, garip, kimsesiz veya akıl hastası olmayan evli kadınlar. B. 18 yaşından küçük anası veya babası bulunan çocuklar. C. 1580 sayılı belediyeler kanununa göre kurulan güçsüzler yurdunda parasız bakılanlar. D. 24-5-1983 tarih ve 2828 sayılı kanun uyarınca bakımı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna verilen 18 yaşından küçük çocuklar. E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat kanununa göre kurulan huzur evlerinde parasız bakılanlar. F. Borçlar kanununa göre malları ve gelirleri devredilmek suretiyle hakiki ve hükmî şahıslarca kendilerine bakılanlar. G. Ceza ve tutuk evlerindeki tutuklu ve hükümlüler. H. Diğer özel kanunlarına göre bakım altına alınanlar kendilerine bakmakla mükellef kimselerin durumları itibariyle bu yönetmelik hükümlerine tabi değildirler. İkinci maddede muhtaçlığın tanımı yapılmaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne namı altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün bulunmayan, menkul gayrimenkul malı bulunmayan veya devamlı geliri gayrimenkul malları mevcut olup da bunlardan elde edeceği her türlü gelirleri toplamanın aylık ortalaması kanunda gösterilen göstergenin talep tarihindeki devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olan katsayıyla çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarından az olanlar muhtaç sayılır. Böylece devlet resmi bir muhtaç tanımı yapmış olmaktadır. Evliler için eşin her türlü mal ve gelirleri de medeni kanun çerçevesine muhtaçlık konusunda hesaba katılır. Muhtaçlık durumu karmaşık bir süreç sonunda saptanmaktadır. Yönetmelikte bu işlem ayrıntılı olarak düzenlenmiştir buna göre. 1. İlgililerce düzenlenecek ve imzaları köy ve mahalle muhtarları veya mal müdürlükleri veya defterdarlıklarca tasdik edilecek mal bildirim belgeleri üzerine. 2. Daimi olarak oturdukları yer ile nüfusa kayıtlı oldukları yerlerdeki tapu dairelerinden üzerlerine tescil edilmiş gayrimenkulü varsa veya tescil edilmemiş gayrimenkulü vergi kayıtlarından tespit edilmesi halinde bunların mahalli, nevi ve ölçümleri belirlendikten sonra 67 ile ait tarımsal kazanç ölçülerinin onaylanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararındaki cetvelde tespit edilen ölçülerle icra dairelerinden nafaka alıyorsa miktarı da dikkate alınmak. 3. İlgililer tarafından beyan edilen ve resmi kayıtlara dayanmayan çocuklarından aldığı yardımlar, anılan cetvelde yer almayan, menkul ve gayrimenkul mallardan elde ettiği kira vesaire gelirleri gibi hususlarca idare kurulunca gerekli görülüyorsa ayrıca takdirde bulunulmak. 4. Tarımsal kazanç ölçülerinin onaylanmasıyla ilgili cetvelde gösterilen mallar ile cetvelde gösterilmeyen mallardan elde edilecek gelirler tespit edilirken malların özellikleri göz önünde bulundurulmak. 5. Adına icra dairelerinde resmen nafaka bağlanmamış olanlar da çocuklarının gelir durumuyla aile fertlerinin sayısı ve ikametgahındaki sosyal ve ekonomik durumlara dikkate alınarak nafaka bağlama esasları içinde ana ve babalarına ayırabilecekleri yardım miktarı nazara alınmak suretiyle gerekli bütün bilgiler temin edildikten sonra ilgililerin daimi olarak oturdukları yerin bağlı bulunduğu il veya ilçe idare kurulları tarafından muhtaç olup olmadıklarına dair gerekçe gösterilerek muhtaçlık belgesi düzenlenir. Bir kişinin muhtaç olduğuna karar verilmesi ve muhtaçlık belgesi verilebilmesi yukarıda görüldüğü gibi pek kolay değildir ve karmaşık bir sürecin sonunda ancak mümkün olabilecek bir durumdur. Yönetmelik bir kez muhtaçlık belgesi alınmasıyla yetinmemiş çeşitli denetim yöntemleri getirerek istismara engel olunmasını güvence altına almaya çalışmıştır. Şöyle ki, madde 4'te Maliye Bakanlığı ve aylığı ödeyen TC emekli sandığı gerektiğinde il veya ilçe idare kurullarını soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında kendi personeli veya idari makamlar vasıtasıyla her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklıklarından ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye zorunludurlar. İstenilen bilgiyi vermeyen veya yanlış bilgi verenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Muhtaçlığı şüpheli görülen kişiler hakkında yaptırılan soruşturma neticesi kişinin ikinci madde yani hak kazananlar kapsamına girmediği saptanırsa maaş bağlanmaz ve ilgili il veya ilçe idare kurulunun muhtaçlık belgesinin tasfiye için haberdar edilir. Kararda değişiklik olmayacaksa değişiklik olmadığı bildirilir. Maddede görüleceği gibi mevcut tüm mekanizmalar kullanılarak zaten alınması normal olarak zor olan muhtaçlık belgesini bir şekilde haksız yere edinmiş bir kimsenin farklı denetim mekanizmalarıyla saptanması ve haksız yere bu yolla gelir sağlamalarının önüne geçilmiş olmaktadır. Belgenin verilişine ve denetiminde öngörülen yollar ve yöntemlere bakarak insan daha başka ne türlü bir kaçak olabilir şeklinde bir izlenimi bu şekilde kolaylıkla edinebilecek durumdadır. Devlet adı geçen bu yönetmelikte 2022 sayılı yasada yer alan ve tanımlanmasını yönetmeliğe bırakılan, durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakat ve mağlul kavramlarına da açıklık getirmiştir. Buna göre 2022 sayılı kanunun uygulanmasında 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olanlardan 1. Çalışma gücünün %40-%70 arasında bir oranını kaybedenler sakat. 2. Çalışma gücünü %70'in üzerinde kaybedenlere mağlul denmektedir. TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek sağlık raporları tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarından alınması şarttır. Bu raporlarda mağluliyet ve sakatlık nedenleriyle birlikte a. 65 yaşına doldurmuş olanların çalışma ve iş görme gücünden mahrum bulundukları, b. 65 yaşına doldurmamış olanların başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek şekilde mağlul oldukları, c. Sakatların çalışma güçlerinin yüzde kaçını kaybettikleri belirtilir. Mağlullük ve sakatlık oranları 29.7978 gün ve 16.361 sayılı resmi gazetede yayımlanan ek yönetmelikle belirtilen esaslara göre saptanır. Nüfus kayıtları ile ilgili yönetmeliğin 8. maddesinde aylık baylanması isteğinde bulunan şahsın kayıtlı olduğu nüfus idaresinde ana, baba, eş, ölen eşler dahil, çocuk ve kardeşlerini bunlardan nüfus kayıtları, evlenme, boşanma veya sair nedenlerle başka yere nakledilmiş olanların nakledildikleri yerlere ve herhangi bir yerden aylık alanların dosya numaralarıyla aylık ödeyen kuruluşu gösterir şekilde vuku adlı nüfus kayıt örneğinin düzenleneceği yer almıştır. Nüfus kütük kayıt örneklerini ilgililerin doğum tarihlerinde düzeltme yapılmış ise, düzeltmeye ait mahkeme kararının tarih ve numarası yazılır. Nüfus idaresince bu maddeye göre düzenlenmesi gerekli vukuatlı nüfus kayıt örneği, ilgili tarafından nüfus idaresine talep üzerine verilir veya aynı idarece mal müdürü veya defterdarın isteği üzerine düzenlenir. Aylık bağlanması için gerekli belgeler yönetmeliğin 9. maddesinde gösterilmiştir. Bu belgeler, a. Dilekçe, B. Mal bildirim belgesi, C. İkametgah il muhabiri, D. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, E. Muhtaçlık belgesi, F. Sağlık kurulu raporu, G. 3 adet vesikalık fotoğraftır. Aylıkları %50 oranında arttırılarak bağlanacakların veya bağlanmış aylıkları %50 oranında arttırılacak olanların kendileri için aranacak belgeler eşleri için de aranır. Aylık bağlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler mahalli maliye teşkilatı tarafından TC Emekli Sandığı'na ulaştırılır. Bağlanan aylıklar 1 Mart tarihinden başlamak üzere 3'er aylık dönemler halinde ve peşin olarak hak sahiplerinin kendilerine veya yetkili vekil ya da varislerine aylık başlangıç tarihinden tahsis tarihini takip eden ilk dönem başına kadar olan devreye ait aylıklar toptan ödenir. Bu aylıklar temlik edilemez. Bağlanan aylıklar aylık sahibinin a. ölümü, b. Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, vatandaşlık hakkını kaybetmesi, c. muhtaçlığın kalkması, d. aylık sahibi kadın ise evlenmesi, e. sakatlığı nedeniyle aylık bağlananların bir işte çalışmaya başlaması, f. huzur evleri, güçsüzler yurdu, cezaevi, darül acize gibi kuruluşa ile bir akitle hakiki ya da hükmî şahıslar tarafından bakım altına alınması, g. sakatlığı daimi olmayanları sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi halinde bu hallerin vuku bulduğu tarihleri takip eden dönem başından itibaren, h. aylıkların aralıksız bir yıl tahsil edilmemesi halinde tahsil edilmeyen ilk devre başından itibaren kesilir. I. evlenen erkeğin aylığı evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıktığı takdirde kesilir. Yönetmelik uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için kişilere ve vekillerine de bir takım bildirim zorunluluğu getirmiştir. Aylıkları vekili ya da vasileri tarafından alınanlar her yıl Mart dönemi aylıklarını aldıkları sırada düzenlenmiş bir yoklama belgesini TC Emekli Sandığı'na gönderilmek üzere aylıklarını aldıkları merciye vermek zorundadır. Aylık almakta olanlar aylıkların kesilmesini veya azaltılmasını gerektiren hallerin vukuunda bu durumlarını TC Emekli Sandığı'na 3 ay içinde bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Görüldüğü gibi başvuru anından başlayarak muhtaçlık durumunun sona ermesi ve bunun doğal sonucu olarak bu aylığın kesilmesi aşamasına kadar oldukça sistemli ve ayrıntılı bir düzenleme öngörülmüştür. 1977 yılından bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar geçen yaklaşık 15 yıllık süre içinde uygulamada görülen aksaklık ve boşlukları doldurma yönünde bir çaba görülmektedir. Okuyucunun uygulamanın şeklini daha iyi anlayabilmesi bakımından yönetmeliğin temel yönlerini özetleyerek sunmaya çalıştık. 2022 sayılı yasaya dayanarak aylık alan özürlülerin sayısı 1977 yılında 20.605, 1980 yılında 86.392, 1989 yılında 112.097 kişi olurken 2000 yılı itibarıyla bu yasadan yararlanarak aylık alan sakat sayısı 235.000 civarındadır. Bu aylığın miktarı yasanın çıktığı sırada o günkü asgari ücrete yakınken, ülkede birkaç 10 yıldır yaşanan yüksek enflasyonist ortamda neredeyse hiçbir şey alınamayacak bir miktar haline almıştır. Bu miktarın günün koşullarına uydurulması ise özellikle yasadan yararlanan yaşlılar arasında haksız yere bu aylığı aldığı iddia edilen pek çok kişinin bulunması nedeniyle maaş artışında bir isteksizlik gözlenmektedir. Ödenen yardımın miktarı komik rakamlar olduğu için pek çok özürlü uzun ve zahmetli işlemler yaptırmaya isteklilik göstermemekte, almamayı tercih eder durumda görünmektedir. Bunun en pratik çözümü kuşkusuz özürlülerin yaşlılardan ayrıldığı basit bir düzenleme yapmaktır. TC Emekli Sandığı İstatistik Bülteni Ocak 1990 Ankara. Ülkemizde yoksulluğun hafifletilmesi amacıyla 29.5.1986 yılında bir başka yasal düzenleme daha yapılmıştır. 3.294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile muhtaç durumdaki yurttaşların çeşitli ihtiyaçlarının daha çok yerel düzeyde karşılanması hedeflenmiştir. Kanunun amacı fakr-ı zaruret içine ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek şeklinde belirlenmiştir. Kanunun kapsamına giren kişiler fakr-ı zaruret içine ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kimselerdir. Yasanın kapsadığı kişiler arasına 1997 yılında çıkarılan ve sonraki bir bölümde değinilecek olan 572 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 19. maddesi ile sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmının da bu kanunun kapsamı içine gireceği hükmü getirilmiştir. Böylece özürlülerin özellikle onlara fonksiyon kazandırıcı nitelikteki araç gerecin mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanmasının zorluğu kabul edilmiş ve bu kuruluşlara destek olunması amaçlanmıştır. Kanunla yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve TC Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu adıyla merkezi bir fon oluşturulmuştur ve bu fonun gelirleri sıralanmıştır. Birkaç fıkrası sonradan kaldırılan fonun gelirlerini düzenleyen maddede gösterilen kaynaklar şunlardır. A. Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktar. B. Bütçeye konulacak ödenekler. C. Trafik para cezası hasılatının yarısı. D. Radyo ve televizyon üst kurulu reklam gelirleri hasılatına aktarılacak %15'lik miktar bu fıkra kanuna 1997 yılında eklenmiştir. E. Her nevi bağış ve yardımlar. F. Diğer gelirler. İleride sözü edilecek olan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşuna ilişkin çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından özürlülere yönelik olarak hazırlanan veya hazırlatılan projeler ile başkanlığın bu konudaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu maddede sayılan gelirlerin %5'e kadarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulu kararıyla Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı emrine tahsis edilebileceği yer almıştır. Bu amaçla tahsis edilen kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu'nun onaylayacağı projeler için kullanılır. Kanunda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunun çalışma usul ve esaslarıyla toplanacak kaynakların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına dağıtım esaslarının yönetmelikle tespit edileceği öngörülmüştür. Çıkarılması öngörülen bir başka yönetmelikte özürlerin topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak teminini dikkate almak suretiyle özürlülere yönelik destek programlarına ilişkin usul ve esaslar konusunu içerecektir. Kanunla amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve aynı yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulacağı öngörülmüştür. 2004 yılında yapılan değişiklikle birlikte mülki idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdal, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü, ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, sağlık bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi, İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar. Vakıf senedini mülki idare amirlerinin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği tescil ettireceği kanunda yer almıştır. Vakıfların gelirlerinin neler olacağı şu şekilde yer almıştır. A. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonundan aktarılacak miktar. B. Her nevi fitre zekat, kurban derileri ve bağırsak yardımları. Bu bende göre elde edilecek nakdi ve aynı gelirin toplanması ve Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında paylaştırılması usul ve esasları bir yönetmelikle düzenlenir. C. İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler. D. Diğer gelirler. Bu vakıfların çeşitli vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu, fona ve vakıflara yapılacak bağış ve yardımların gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf olduğu hükmü getirilmiştir. Kanunun öngördüğü şekilde Başbakanlığa bağlı halk arasında Fakfuk Fonu adı verilen fon oluşturulmuş ve yine kanunda belirtildiği şekilde her il ve ilçede bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kurulmuştur. Ülkemizde il ve ilçe sayılarının toplamını bulan bu vakıflar çevrelerinde muhtaç olduğunu düşündükleri kimselere aynı ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Ne var ki ihtiyaç algılamaları farklı olabileceğinden birbirinden bağımsız çalışan bu vakıflarda bir hizmet standardı ve yapılan yardım ölçütlerinde bir yekneksaklıktan söz etmek oldukça zordur. Mütevelli heyetlerinde yer alacak kişiler incelenirken seçilmesi öngörülen bazı kişilerin özellikleri dikkat çekicidir. Burada yer alan özellikle hayırseverler kavramının sosyal devlet anlayışında ne gibi bir yerinin olabileceği oldukça düşündürücüdür. Geçtiğimiz yıllarda hükümetin kontrolündeki diğer fonlarda söz konusu olduğu gibi oluşturulan bu fondaki biriken kaynakların çeşitli kişi ve kuruluşlara aktarıldığına ilişkin şaibeli durumlar basın yayın organlarında zaman zaman yer almıştır. Buna ek olarak özürlülerin fonksiyon kayıplarını giderici nitelikteki araç gerecin sağlanmasında bu fonun belli standartlara göre kullanılmadığı, bu anlamda mantıklı ve geçerli ölçütlerin bulunmadığı da dikkat çekmektedir. Cumhuriyetin kuruluşunda gerçek amacını ve yapısını büyük ölçüde yitirmiş, işlevini yerine getiremez hale gelmiş, eski Osmanlı vakıflarına bir çeki düzen vermek üzere çıkarılan vakıflar kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mazbut vakıfların yönetimi bu genel müdürlüğe verilirken mülhak vakıfların denetim görevi de bu genel müdürlüğe tanınmıştır. Genel Müdürlüğün ilk uygulamalarından birisi eski Osmanlı vakıflarındaki geleneği çağrıştırır şekilde daha 1937 yılında AMA maaşı adıyla körlere maaş bağlama uygulamasını başlatmak olmuştur. Bu durum kuşkusuz önceki yüzyıllarda körlerin muhtaçlar arasında en önemli yeri almış olduğu, hatta diğer sakatlar ve muhtaçlar bir yana, körler bir yana gibi bir uygulamanın böylece sürdürülmüş olduğu dikkat çekmektedir. Anımsanacağı gibi Osmanlı İmparatorluğundaki özürlerin durumuna yer verilen bölümde yapılan sakat sınıflamalarına ve muhtaçlık sıralamasına uygun bir durumun burada da söz konusu olduğu görülmektedir. Hatta bu geleneksel yaklaşım Genel Müdürlüğün 28 Aralık 1989 tarihli ve 20.386 sayılı Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde bile göze çarpmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı aynen şu şekilde ifade edilmiştir. Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla muhtaç durumda bulunanlara, ama ve sakatlara aylık bağlamak. Burada hizmet götürülecek kimseler sınıflanırken geleneksel sınıflamaya uygun bir yaklaşım dikkati çekmektedir. Bu kategoriler muhtaçlar, amalar ve sakatlardır. Bu yönüyle Genel Müdürlüğün mevzuat uygulamalarında yüzyıllardır sürmekte olan bir geleneği sürdürdüğü söylenebilir. Buna göre ama yani kör, iki gözü görme özelliğini kaybeden, sakat, bedeni, zihni, ruhi yapıları itibariyle en az %40 oranında fonksiyon kaybına sebep olan organ yokluğu veya bozukluğuna uğramış kimseyi. Muhtaç, sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarının herhangi birisinden her ne isim altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanamayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bakıma alınmayan veya herhangi bir gelire sahip bulunmayan, nafaka bağlanmayan veya bağlanma ihtimali bulunmayan, menkul ve gayrimenkul malı mevcut bulunmayan veya olup da bunlardan elde edeceği yıllık gelirleri toplamanın aylık ortalaması bu yönetmelikle bağlanacak aylık miktarını geçemeyen, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde sakat, ama ve işsiz bulunanlar ile anası, babası veya anası ya da babası olmayan muhtaç çocuklar şeklinde tanımlanmış ve bu kimselere TC vatandaşı olmak kaydıyla aylık bağlanır ve imaretten faydalandırılır hükmüne yer verilmiştir. Ancak imaretten faydalandırılacaklarda TC vatandaşı olma şartı aranmaz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bu yönetmelikteki kör tanımının geleneksel anlayışa uygun olarak fazla ayrıntıya girilmeksizin yapılmış bir tanım oluşu ve buna bağlı kalınmış olmasıdır. Yönetmelikte aylık bağlanması ya da imaretlerden yemek alabilmek için gerekli belgeler şu şekilde sıralanmıştır. A. Dilekçe, B. Mal bildirim beyanı, C. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, D. Sağlık raporu, aylık alacak 18 yaşından gün almamış sakat ve amalar için, E. 2 adet fotoğraf, F. Muhtaçlık belgesi, tapu, vergi, özel idare, G. 2022 sayılı kanuna göre maaş almadığını gösterir belge. Maaş isteminde bulunan ama ve sakatlık durumu tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarla saptanır. Bu raporlarda istek sahiplerinin organ yapısının ya da bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir. Ancak istek sahibinin ikamet ettiği bir yerde tam teşekküllü hastane yoksa, 3 mütehassıs hekimin katılacağı kurullarca verilecek raporlar da kabul edilir. Öğrenildiğine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ama maaşı uygulamasından yararlanan kör sayısı 1999 yılında 1200 kişi olmuştur. Yoksulluğun hafifletilmesi konusunda devletin diğer girişimlerinin yanında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü de görevlendirdiği görülmektedir. Bu amaçla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde hazırlanan bir yönetmelik, 28.6.1986 tarihli ve 19.235 sayılı resmi gazetede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Aynî ve Nakdi Yardım Yönetmeliği adıyla yayımlanmıştır. Yaklaşık 19 yıl sonra bu yönetmeliğin önemli bir kısmını değiştiren bir yönetmelik, 31.3.2005 tarihli ve 25.772 sayılı resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya girmiştir. Bu yönetmeliğe göre muhtaçlık kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı ve kazancı bulunmama hali olarak tanımlanmıştır. Muhtaç, sakat, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olup yardıma muhtaç kişi şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmelikte sosyal yardım miktarı en yüksek devlet memuru aylığının ek göstergesi dahil %40'ını anlatmaktadır. Yönetmeliğin kapsamına giren aynı ve nakdi yardım yapılabilecek gruplar sayılırken desteklenecek özürler şu şekilde yer almıştır. Sosyal yardımlarla desteklenmeleri halinde haklarında korunma kararı almaya gerek olmadan çocuklarına ve özürlü aile bireylerine bakabilecek özellikleri taşıyan aile, anne ve babalar. Yönetmelikte yapılacak sosyal yardımların karşılıksız olacağı, sosyal yardımların yapılmasına kişilerin diğer kaynaklardan elde ettiği yardımların dikkate alınacağı ve birden fazla kaynaktan sürekli sosyal yardım ödemesinden yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Yapılacak nakdi yardımları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürekli nakdi yardıma muhtaç olduğu belirlenen kişilere her ay için sosyal yardım miktarını geçmemek şartıyla nakdi yardımların yapılacağı, hak sahiplerine verilecek yardımın kesintisiz ve peşin olarak ödeneceği hükmü getirilmiştir. Aynı ailede ikiden fazla kişiye nakdi yardım yapılamayacağı bir kural olarak öngörülmüştür. Ülkemizde son yıllarda yoksulları koruyucu nitelikle yapılmış bir başka yasal düzenlemeye daha rastlanmaktadır. Genel sağlık sigortasının bulunmadığı bir ortamda milyonlarca kişi sosyal güvenlik şemsiyesi dışındadır. Ve bu kimselerin önemli bir bölümünün nispeten yüksek miktarlara ulaşabilen sağlık harcamalarını karşılama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle aldığı sağlık hizmetinin karşılığını ödemeyen ve bu yüzden hizmet aldığı hastaneden taburcu edilmeyen insanların öyküleri medyada sıkça yer alınca, siyasi iktidar bu yönde bir yasal düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanun adıyla 3816 sayılı kanun olarak 18.6.1992 tarihinde kabul edilerek resmi gazetenin 21.273 sayısında 3.7.1992 tarihinde yayımlanmıştır. Kanunun amacı hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin genel sağlık sigortası uygulamasına geçinceye kadar devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. Kanunda hiçbir sosyal kurumun güvencesi altında bulunmayan ve kanuna göre belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir payı net asgari ücretin 1/3'ünden az olan kişiler bu kanunda getirilen haklardan yararlanabilmektedir. Çoğunluğu işsiz ve herhangi bir güvencesi bulunmayan körler de bu kanunun sağladığı olanaklardan yararlanabilecek durumda olan kimseler arasında yer almaktadır. Bu nedenle kanunun yayımından itibaren pek çok kör kimse yeşil kart uygulamasından yararlanmaktadır. Bu kartın edinilmesi ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesinin koşulları yukarıda yer verilen 2022 sayılı kanunda öngörülen koşulları aratmayacak kadar zor olduğu halde, zaman zaman hakkı olmadığı halde bu kartı edinmiş pek çok kimsenin bulunduğu medya organlarının haber bültenlerinde çarpıcı şekilde yer almaktadır. Hatta kimi yörelerde hakkı olmadığı halde kalabalık insan topluluklarına bu kartların oy kazanma amacıyla dağıtıldığına rastlanmaktadır. Anayasada özürlülük konusu. 1961 Anayasasında devletin değişmez nitelikleri arasında devletin sosyal bir devlet olduğu ilkesi yer almıştır. Batı ülkelerinde toplum içinde gelir dağılımının makul ölçülerde gerçekleşmesi, toplumda avantajsız duruma düşmüş grupların devlet tarafından desteklenip korunması şeklinde özetlenebilecek sosyal devlet anlayışına ek olarak 1961 Anayasası özürlülerle ilgili bazı düzenlemeler de yapmıştır. Anayasanın 48. maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve madde 50'de devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır hükmü yer almıştır. 18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı kanunda yürürlüğe konulan anayasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sosyal devlet ilkesi ve yeni bazı hükümler 1982 Anayasasında da yer almıştır. İkinci maddede bu hüküm devlete yurttaşların refahını gözetme, güçsüz durumdakileri koruma görevini devletin değişmez bir ilkesi olarak öngörmüştür. Bu maddede devletin değişmez nitelikleri şöyle ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın öngörüsüne ve açık hükmüne karşı ne kadar sosyal devlet niteliği ortaya koyabildiği, yalnızca sakatlar arasında değil, günümüzde toplumu oluşturan çeşitli kesimler tarafından yoğun şekilde tartışılmaktadır. 1981 yılı daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Özürlüler Yılı olarak ilan edilmiş, özürlerle ilgili yapılması gerekenlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu çalışmaların geniş bir zaman dilimine yayılabilmesi amacıyla 1981'den sonraki 10 yıl sakatlar 10 yılı olarak ilan edilmiştir. 1982 yılında kabul edilen TC Anayasası içerdiği özürlerle ilgili hükümlerin birçok ülke anayasalarından fazla oluşuyla dünya düzeyinde özürlere yönelişten etkilenmiş görünmektedir. Eğitim ve öğretim hakkı başlıklı 42. maddede devletin durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alacağı belirtilmektedir. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı başlıklı 50. maddede küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları hükme bağlanmıştır. Sosyal güvenliği herkes için bir hak olarak 60. maddede düzenleyen anayasa, 61. maddede devletin sakatların korunmasını ve toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü tutmuştur. Bu maddelerde 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun 264. maddesi de devletin özürlü çocuğun bakımı ve terbiye edilmesinden doğrudan aileyi sorumlu tutan anlayışının değiştiği ve devletin özürlerin gerek eğitilmeleri gerek işe yerleştirmeleri ve gerekse sosyal güvenceye kavuşturulmalarında sorumluluğu birinci derecede üstlendiği görülmektedir. Ne var ki ilerleyen yıllar içinde bir yandan anayasanın bu açık hükümlerine denk düşecek ayrıntılı yasal düzenlemelerin yapılmamış olması, diğer yandan nedeni ne olursa olsun sonuçta özürlerin bu alanlarda istenen ilgiyi ve hizmeti görememiş olması, maalesef anayasanın bu çağdaş anlayışının önemli ölçüde bir temenni düzeyinde kalmasına neden olmuştur. Devletin özürler ile ilgili kurum oluşturma çabaları. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devletin ülkede yaşayan muhtaç ve özürlerin sorunlarıyla ilgilenme biçimi ve bu yönde yaptığı kurumsal girişimleri izlemek ilginç bazı sonuçlar çıkarılmasına yetecek düzeydedir. Bu çizgi izlenerek devletin yazılı olsun olmasın ne gibi bir politika izlediği, eğilimin ne yönde gerçekleşmiş olduğu konusunda fikir verecek durumdadır. Yukarıda belirtildiği gibi ilk körler ve sağırlar kurumu gönüllü bir girişim sonucu kurulmuş ve sürekliliğinin ve resmiyetin sağlanabilmesi amacıyla birkaç yıl sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu kurumun statüsünü de kapsayan yasal düzenlemenin söz konusu kurumun devredilişinden birkaç yıl sonra 1930'da yasalaşmış olması oldukça ilginçtir. Yine yukarıda belirtildiği gibi devlet bir yandan bu tür kurumlar oluşturma görevini Sağlık Bakanlığı'na verirken, yörelerindeki muhtaçların sorunlarıyla bizzat ilgilenme ve ihtiyaç duyulacak bakım yurtları gibi kurumlar oluşturma görevini aynı yıl çıkarılan Belediyeler Kanunu ile belediyelere de yüklemiştir. Devletin bu tür kurumlar oluşturma konusunda yetersiz kaldığı 1959 yılında 7355 sayıyla çıkarılan Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair kanun ile ortaya konmuş gibidir. Bu yasayla oluşturulan enstitünün görevleri arasında devletin o zamana kadar yukarıda yer verilen yasa hükmünü yeterince işletememiş olduğu ve bu nedenle yeni bir çözüm bulmaya yöneldiği anlaşılmaktadır. Yasanın 1B maddesinde şu ifadeye rastlanmaktadır. Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine ait sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki için alakalı devlet makamlarıyla sair teşekküllere veya hayır cemiyetlerine bildirmek. Bu maddede dikkat çeken bir başka nokta da özürlerle ilgili konuların çözümünde söz konusu enstitü planlama ve eş güdümü gerçekleştirecek, saptanan özürleri ve ihtiyaçlarla ilgili devlet kurumlarının yanı sıra sair teşekküller veya hayır cemiyetlerine bildirecektir. Böylece Türk Medeni Kanunu'nda belirtildiği şekilde özürlü çocukların sorumluluğu eskiden olduğu gibi ana babasına ait olduğu şeklindeki devlet politikasına gönüllü girişimlerin kamu hizmetlerinin önünde gittiği bir yerde kabul edilmiş olmaktadır. Ancak buradaki hayır cemiyetlerinin yanı sıra sair teşekküller ibaresinden ne anlamak gerekmektedir? Devletin özürler konusunda o zamana kadar ciddi bir politika geliştirerek uygulamamış olması, bir yerde Osmanlı'nın son yüzyıllarında özürlerin ve körlerin düştüğü kötü durumu, elverişsiz toplumsal statüye en azından göz yumulmakta olduğu, bu konuda muhtacın maaş uygulamasının nedenli yeterli olduğu, bunun dışında ciddi bir girişimde bulunmanın gerekmediği, özürlerin maddi sorunlarının çözümünde, onların öncelikle merhameti umumiyeye müracaat etmeleri yönünde bir politika izlediği sonucu çıkarılabilmektedir. Özürlerle ilgili çözümün geleneksel şekilde olduğu gibi halk tarafından gerçekleştirilmesi karşımıza devlet yöneticilerinin de benimsediği bir görüş olarak çıkmaktadır. 1960'lı yıllarda kendisine iş istemek üzere giden bir grup köre ünlü bir devlet yöneticimizin o günkü ülke nüfusuna atfen 32 milyon size bakamadı mı da iş istiyorsunuz dediği söylenir. Dikkat edileceği gibi bu tür halka gitmeler halkın körlerle ilgili olumsuz tutumlarını değiştirmek yerine onları kökleştirici bir etki yapmaktadır. Ayrıca 1959 yılında zamanın Çalışma Bakanı'na iş istemek için giden Gültekin Yazgan'a "Bakanım ben sağlamları iş bulamazken sana nasıl bulayım?" şeklindeki tepkisi sadece sıradan insanların değil, üst düzey siyasetçilerin de özürlülere nasıl baktığını gösteren iyi bir örnektir. Yazgan 2002. 1957 yılında bu kez 6972 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanunun çıkarıldığı görülmektedir. Yasanın 22. maddesine şu hükme rastlanmaktadır. Korunmaya muhtaç çocuklarda sağır, dilsiz, kör, vücutça sakat veya ruhen arızalı ve intibaksız veya benzeri durumda olduklarından durumları hususi bir eğitimi icap ettirenler için marif mekaretince gerekli müesseseler kurulur. Burada ilginç bir durum hemen göze çarpmaktadır. Yasanın mantığına göre önce çocuklar korunma altına alınacaklar, eğer bu çocuklardan durumları özel bir eğitime ihtiyaç duyanlar olursa, Milli Eğitim Bakanlığı bu durumdaki çocuklar için uygun kurumlar oluşturacaktır. Bu ifadeden özürlü çocukların hepsinin korunmaya muhtaç çocuk durumunda olduğu şeklinde bir yaklaşıma rastlanmaktadır. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonraki yıllarda açılan okullar bu tür çocuklar için açılmış, korunmaya muhtaç olmayan ailelerden gelen çocuklar da bu okullara kabul edilmiş, okutulmuştur. Ancak yasanın çıkarılış mantığının yukarıda söylendiği gibi olduğu bir gerçektir. Yasanın uygulanışı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışmaları ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 1961 tarihli ve 224-225 sayılı Sağlık Hizmetleri Enstitüsü kurulmasına dair kanunun 1B maddesinde şöyle bir hükme rastlanmaktadır. Bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması, yani rehabilitasyon için yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir. Böylece kişilere ileri bir yaşta özürlü olmuşlarsa ya da örgün eğitimin dışında kalmış olsalar bile verilecek iş eğitimi sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlayan rehabilitasyon anlayışlarının yasa koyucu tarafından izlendiği izlenimi vermektedir. Toplumun belli bir kesimince kabul gören bu tür yaklaşımların geniş kamuoyuna yeteri kadar yayılamamış olduğu, geniş şekilde tartışılmadığı ve çözüm yollarının ortaya konmadığı izleyen yıllarda yasanın bu hükmünün yeteri kadar uygulanması için gerekli mekanizmaların oluşturulmamış olmasından anlaşılmaktadır. Muhtaç kimselerin kurumlarda bakılması konusunda 1957 tarihli ve 6972 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanundan sonra bu kanunu yürürlükten kaldıran 1983 tarihi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu olmuştur. Kitabın başından bu yana körlerin toplum içindeki durumunu ele alırken, dilencilik ve yoksulluğun hafifletilmesi, bakımlarının yapılması çerçevesinde bu yasayı biraz yakından tanımanın yararlı olacağı kanısındayız. Yasa sosyal hizmetleri kişi ve ailelerin kendi birey ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksulluklarının çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yükselmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak tanımlamaktadır. Yasanın 4. maddesinin B fıkrasına şöyle denmektedir. Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürebilmesi, muhtaç sakatların toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olamayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tedbirin ve tertibin alınması, 9. maddede kurumun görevleri arasında sakatların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilite etmeyi sağlamak üzere gerekli çalışmayı yürütmeyi görev olarak vermiştir. Yasanın kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetlerin devletin denetim ve gözetiminde, halkın gönüllü katkı ve katılımında sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülmesi ilkesi benimsenmiştir. Yasa muhtaç sakatların bakım ve rehabilitasyonları ile ilgili sosyal hizmet kurumları kurma ve işletme, korunmaya ve bakıma veya yardıma muhtaç sakatların tespiti, korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütme görevini oluşturulması öngörülen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na SOÇEK görev olarak vermiştir. Buna göre oluşturulan bu kurum bedensel, ruhsal ve zihinsel özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda bulunan sakatların sürekli bakımı, rehabilite edilmeleri ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamalarına yardımcı olacak hizmet ve uygulamaları düzenlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, bunlara ait hizmet, işleyiş ve personele ait esas ve standartları tespit etmek, sürekli bakım ve rehabilitasyon ya da sakatlarla ilgili diğer hizmetleri verecek sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması, işleyişi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla görevli kılınmıştır. 1991 tarihli ve 3703 sayılı yasayla Başbakanlığa bağlı karma bütçeli bir genel müdürlük haline dönüştürülen kurum kısaca SHÇK adını almıştır. Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi söz konusu genel müdürlük özürlerle ilgili hemen hemen her konudan sorumlu tutulmuştur. Yasada kurum bünyesinde bu hizmetlerin oluşturulan sakatların ve felçlilerin rehabilitasyonu daire başkanlığı tarafından uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu daire başkanlığı aralarında görmeyenlerin rehabilitasyonunun da bulunduğu çeşitli şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. Diğer şube müdürlükleri gibi görmeyenlerin rehabilitasyonu şubesi, körlerin gösterdiği özelliklere göre ihtiyaç duyacağı bakım ve rehabilitasyon hizmetiyle öncelikli grubu belirlemek, körlerle ilgili bakım ve rehabilitasyon özelliği taşıyan kuruluşların kuruluş ve fiziksel koşulları, işleyiş, personel durumu, hizmetlerinin tür ve niteliklerine yönelik esas ve standartları belirlemek ve çalışmalarında onlara rehberlik yapmak, mevcut hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, körlere uygun bakım ve rehabilitasyon, kuruluş ve hizmet projeleriyle programlar geliştirmek, alanla ilgili mevzuat çalışması yapmak, bilgi birikimi ve sayısal veriler sağlamak gibi görevler yüklenmiştir. Genel müdürlüğe bağlı körler rehabilitasyon merkezlerinde hizmetin türü, niteliği ve işleyişine ilişkin esasları, kuruluş, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla Görme Özürler Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği adıyla bir yönetmelik hazırlanarak 21-2987 tarihli ve 19.379 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Halen genel müdürlükle körlere hizmet götüren iki vakıf arasında imzalanan protokoller çerçevesinde birisi İstanbul Emirgan'da 1973 yılında kurulmuş, öbürü Ankara'da kuruma bağlı Saray Bakım ve Rehabilitasyon Kompleksi bünyesindeyken Yeni Mahalle ilçesine taşınmış ve 1982 yılında kurulmuş iki körler rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler okula gidememiş ya da okul çağını geçirmiş körlere çeşitli sosyal ve mesleki rehabilitasyon kursları düzenlemektedir. Toplam 5,5 ay süren paket programlarda öğrenebildikleri kadar kabartma yazı, aritmetik, kişisel bakım becerileri, 10 parmak daktilo kullanmak ve ufak tefek el becerileri şeklinde bir programa tabi tutulan yetişkin körlerden bazılarına iş bulunabilmektedir. Geniş özürlü kesiminin çok çeşitli ihtiyaçları karşısında bu geniş grubun yukarıda sunulduğu gibi hemen hemen her türlü sorunuyla uğraşmak üzere bir çare olarak SHÇK Genel Müdürlüğü bu büyük yükün altından kalkabilecek yapı ve olanaklara sahip midir? Yaptığı o özverili çalışmaya karşın ihtiyacın büyüklüğü ve kurumun bu büyük ihtiyacı karşılayacak yapı ve olanaklara sahip olmayışı bir çare olarak yasa koyucu tarafından düşünülüp vücuda getirilmiş bu genel müdürlüğün çalışma alanının son derece sınırlı bir özürlü kesimine hizmet götürebildiği bir gerçektir. Hatta kuruluşundan yaklaşık 15 yıl sonra yani 2000'li yılların başlarında genel bütçeden kendisine ayrılan tahsisatın önemli bir bölümünü personel maaşlarına harcayan ve mevcut 13 bin personeliyle yaklaşık 20 bin civarında özürlü ve bakıma muhtaç çocuk, yetişkin ve yaşlıya baktığı kamuoyuna mal olmuş bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu genel müdürlük tüm iyi niyetli çabalara karşın bekleneni vermekten çok uzak görünmektedir. Dünya çapında gündeme gelen özürlerle ilgili konuların etkisiyle devlet özürlerin birikmiş sorunlarının büyüklüğünü fark ederek çözümü yeni kurumlar oluşturmakta görmüştür. Nitekim 30 Haziran 1981 yılında bir kararnameyle Türkiye Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş, bu kurulun hukuki çerçevesi 1982 ve daha sonra 3146 sayılı kararnameyle bir bakanlık bünyesinde geliştirilmiştir. Kurulun oluşturulduğu 13 Mart 1983 tarihli bir başbakanlık genelgesi ile duyurulmuştur. 3146 sayılı ve 1985 tarihli yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede yeni bir düzenleme yapılarak bakanlık bünyesinde Türkiye Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğu görülmektedir. Kuşkusuz daha baştan söz konusu kurulun adında koruma sözcüğünün geçmesi, özürlü sorunlarına yine nasıl yaklaşılacağının ipuçlarını açık seçik vermektedir. Devletin özürlü sorunlarına en etkili müdahale niyetini ortaya koyması bakımından bu kurulu bir parça yakından tanımanın yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Söz konusu yasanın 25. maddesinde oluşturulan bakanlığın sürekli kurulları sayılırken şöyle denmektedir. A. Çalışma Meclisi. B. Türkiye Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu. Böylece bu kurulun en üst ve en yetkili bir merci olduğu öngörülmektedir. Yasanın 27. maddesi bu kurulun oluşumuna aittir. Buna göre kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın başkanlığında, Başbakanlık Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bayındırlık ve İskiyan, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Sakatlarla ilgili konfederasyondan birer temsilciyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla da davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden meydana getirilmiştir. Burada dikkat çeken bir nokta, kurulu oluşturan kurumlardan söz edilirken yer verilen sakatlarla ilgili konfederasyon ibaresidir. 1983 tarihli Dernekler Kanunu'nun 88. maddesinde sakatlarla ilgili federasyonların bir araya gelerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu oluşturacakları hükme bağlanmış olduğu halde, yukarıda sözü edilen yasa çıktığı sırada henüz bu adla bir konfederasyon kurulmuş değildir. Bu nedenle konfederasyonun ismi buraya yazılmamıştır. Yasanın aynı maddesinde bu kurulun görevleri şöyle sıralanmıştır. A. Sakatlığı önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınmasını sağlamak. B. Sakatların sosyal, tıbbi ve mesleki rehabilitasyonunu, eğitimi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklarından yeterli ölçüde faydalanmalarını ve istihdam imkanlarına kavuşturulmalarını sağlamak. C. Sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel, milli ve milletler arası kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak. Aynı maddede bu kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere bir tüzük çıkarılması da hükme bağlanmıştır. Söz konusu tüzük 11-12-1985 tarihli ve 85/10163 sayılı Bakanlar Kurulu karar eki olarak 9-1-1986 tarihli ve 18-1963 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Görüldüğü gibi özürlerle ilgili sorunlar, görevler ve hizmetler bir bakanlık bünyesinde en üst düzeyde geniş bir tabana yayılmış şekilde toplanmaya çalışılmakta ve koordine edilmektedir. 10 yıldan fazla bir sürede çeşitli hizmetler yapmış bu kurulun çalışmalarından da tatmin edici sonuçlar alınmamış olacak ki, devlet birikmiş özürlü sorunlarına yeni kurumlar oluşturarak çözüm arama yolunu seçmiştir.